Yasanın tekrarı 8. bölüme geldiğimizde gördüğümüz temel konu Tanrı'nın geçmişte yaptığı işlerin geleceğin güvencesi olmasıdır. Çalışmakta olduğumuz bu bölümde daha önce demiş olduğum gibi Sina Dağı'nda verilen yasa tekrarlanıp gereğince yorumlanmaktadır. Şimdi bu kesimde dini ve milli kurallara geldik. Dini ve milli kurallar bu bölümde başlayıp 21. bölüme kadar devam edecektir. Geçmişte olanlar gelecek için bir teşvik kaynağı olmalıdır. Yasanın tekrarı 8. bölüm 1. ayet, bugün size bildirdiğim buyruklara tam tamına uyun ki yaşayasınız, çoğalasınız ve gidip Rabbin atalarınıza ant içerek söz verdiği ülkeyi mülk edinesiniz diye yazıyor. Şimdi durumu göz önünde canlandıralım. Yeni kuşak İsrail vaat edilen ülkeye girmek için Şerea ırmağının doğusunda hazır şekilde bekliyor. Rab'den aldıkları teşvik ve umut ile beklemekteler. Musa ülkeye girmeleri için onları hazırlarken aynı zamanda Tanrı'ya itaat etmeleri konusunda uyarıyor ve teşvik ediyor. Yasanın tekrarı 8. bölüm 2. ayette, Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı diye yazıyor. Tanrı onların geçmişi hatırlamalarını ister. Geçmişte Tanrı'nın onlarla ilgilendiğini, onlara yardım ettiğini, denemelerden geçirip eğittiğini bilmelerini ister. Tanrı bizim de geçmişimizi hatırlamamızı ister. Tanrı'nın yapmış olduğu harika şeyleri unutmamalıyız. Elçi Pavlus imanlı için bu durumu şöyle açıklamaktadır. Filipeliler 1. bölüm 6. ayette, sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var diye yazar. İman hayatımızda Tanrı'nın bize yön verdiğini, bizleri bereketlediğini hatırlamamızı istemektedir Tanrı. Böyle olduğunu kendi hayatında onaylayabilir misin? Tanrı'nın seni buraya kadar lütfuyla getirmiş olduğu konusunda tanıklık edebilir misin? Geçmişte bunu yapmışsa, gelecekte de yapmaya devam edecektir. Onun iyi işlerini hatırlamakla gelecek konusunda teşvik alabiliriz. Gelecek konusunda bize güvence verir. Acaba Tanrı İsrail'i çölde neden sınadı? Onları alçak gönüllü kılmak ve kendi yüreklerinde gerçekten neler bulunduğunu onlara göstermek amacıyla bunu yaptı. Bu aynı zamanda kendi hayatımızda Tanrı'nın izin verdiklerini de biraz açıklar. Tanrı neden bu kadar sıkıntıya girmemize izin verir? Bizim imanımızı sınamak ve aynı zamanda alçak gönüllü olmamıza yardım etmek için. Kendimizi her ne kadar alçak gönüllü görsek de bu küçük adam çok gururludur. Kendi kendine haddinden fazla güvenir ve açık konuşmak gerekiyorsa iğrenç, tiksindirici bir karaktere sahiptir. İnsan denilen bu cüce yaratık yeryüzünde yaşarken ne kadar böbürlenir, ne kadar kendi yetenekleriyle övünür. Onu bir dinleyebilseniz siz de gerçeği görmüş olursunuz. Bu gururdan dolayı Tanrı kendi halkını alıyor, onu denemelerden geçiriyor ki hem onu sınasın, yüreğinde olanı ortaya çıkarsın hem de onu alçak gönüllü kılsın. Biliyorsunuz herhangi bir eşyanın dayanıklı olup olmadığını öğrenebilmek için onu denemek gerekir. İmanının durumunda da denenmeler onun gerçekten Tanrı'nın çocuğu olup olmadığını ortaya koyacaktır. Kiliseler bugün hiç denenmeden geçmemiş zengin insanlarla doludur. Bu insanların gerçekten yeni doğuşları olup olmadığını ben söyleyemem. Denenmeden geçmiş olan ve hala Rabbi izlemekte olanların gerçek imanlılar olduğunu kabul edebiliriz. Yasanın tekrarı 8. bölüm 3. ayette, sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözde yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. Rab İsa çölde şeytan tarafından denendiğinde bu ayet ile cevap verdi. Matta 4. bölüm 4. ayette ve Luka 4. bölüm 4. ayette bunu görmek mümkündür. Rab İsa bunu kendi durumunda kullanmamış olsaydı belki de bu ayette belirtilen en büyük ruhsal derslerden birini gözden kaçırmış olacaktık. Tanrı bizlere karşı gerçekten iyi davrandı. Gerçek ışığında bakarsak göreceğiz ki Tanrı bizi hem maddi hem de manevi yönden bol bol bereketledi. Önemli olan maddi bereketler değildir. Rab bunları bize veriyor ki ileride de bizi bereketleyeceği konusunda somut bir güvencemiz olsun. Özellikle ruhsal alanda bizi bereketlemeye devam edeceğine emin olmamızı ister. Tanrı çocuğu için asıl zenginlik kaynağı Tanrı'nın sözü ve İsa Mesih'te olan mirasıdır. Yasanın tekrarı 8. bölüm 4. ayette 40 yıl ne giysileriniz eskidi ne de ayaklarınız şişti diyor. Rab basitçe onların itaatsizliklerinin sonucu olan 40 yıllık çöl gezilerinde bile onlara baktı ve mucizevi şekilde onların ihtiyaçlarını sağladı. Bunun tam anlamını kavrayamayız sanırım. Şunu göz önünde canlandıralım. Bir takım elbise alıyorsunuz ve hiç eskimiyor, solmuyor, ilk gün nasıl alınmışsa aynı yeniliğini sürekli koruyor. Biliyorum bayanlar böyle bir şeyden hoşlanmayacaklar. Çünkü moda onlar için çok önemli. Aslında erkekler de bugünlerde moda alanında bayanlara rakip oluyorlar ya. Böyle bir durumda bayan kocasına gelip bir yıldır aynı elbiseyi giyiyorum, yenisini alma zamanı gelmedi mi diyor. Kocası eşinin elbisesine bakıp, karıcığım şu anda giydiğin elbise bana yepyeni gibi görünüyor. Yeni elbise almaya ne gerek var diye cevap verecektir herhalde. Bu durum 40 yıl devam edecek olsaydı eminim ki bayanların moda anlayışı tamamıyla yozlaşmış olurdu. Tabii ki çölde modanın ne önemi olabilir? Bilmem, belki de bayanlar için olur. Şakayı bir tarafa bırakalım, bu olay muhteşem bir mucizeydi. Elbiselerin eskimemesi bir mucizedir. Başka bir mucize daha vardı, ayakları şişmedi. Bir çeşit hastalık vardır ki bu vitamin eksikliğinden kaynaklanır. Bazı ülkelerde kıtlık yüzünden insanlar yeterince dengeli gıda alamıyorlar ve bir doktor dostum uzak doğuda çalışırken buna tanık olmuş. Fakirlerin ayaklarının şiştiğini fark etmiş. Araştırınca hastanın yeterince vitamin almadığını saptamış. Şimdi bundan ne çıkarabiliriz? Şunu. İsrailoğulları 40 yıl çölde dolaştıkları halde vitamin eksikliği çekmediler. 40 yıl boyunca çölde bu insanlar ne yedi? Man denilen bir yiyecek. Bedenlerinin beslenebilmesi için gereken her gıda bu man denilen şeyin içinde bulunuyordu. Ruhsal açıdan man, Tanrı'nın sözü olarak yorumlanır. Tanrı'nın sözü dostum, harika bir yiyecektir. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilir niteliktedir. Yayınlarımızı dinleyenlerden gelen mektuplar buna tanıklık etmektedir. Bir dinleyicimiz bize, konuştuğunuz Tanrı sözü benim hayatıma zenginlik getirdi diye yazdı. Bir başkası yayınlarda duyurulan müjde sayesinde Rab İsa Mesih'e iman ettiğini yazdı. Bir başkası yayınlar sayesinde hayatındaki günahlardan haberdar olduğunu ve bunları Rabbin önüne getirip bağış bulduğunu yazdı. Bu mektuplar radyo dalgaları aracılığıyla insanlara ulaşan Tanrı sözünün besleyici niteliğini gösterir. Tanrı sözünü okuduğun sürece kardeşim ayakların şişmeyecektir. Ruhsal açıdan gıdasız kalmayacaksın. Hayatta ruhsal ihtiyacın ne ise ihtiyaca göre Tanrı sözü onları karşılayacaktır. İşte bu mandır. Yani Tanrı'nın sağladığı yiyecektir. Tanrı aynı zamanda İsrail'i bereketleyeceğini vaat etti ama bunu koşullu olarak yaptı. Rab'be itaat edip hizmet ettikleri süre onları bereketleyecekti. Yasanın tekrarı 8. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında Tanrınız Rabbin çocuğunu eğiten bir baba gibi sizi nasıl eğittiğini anlayın. Onun için Tanrınız Rabbin buyruklarına uyun, yollarında yürüyün. Ondan korkun. Tanrınız Rab sizi verimli bir ülkeye götürüyor. Öyle bir ülke ki ırmakları, pınarları, derelerden, tepelerden çıkan su kaynakları vardır. Buğdayı, arpası, üzümü, inciri, narı, zeytinyağı, balı vardır. Sıkıntısız ekmek yiyebileceğiniz, hiçbir şeye gereksinim duymayacağınız bir ülkedir. Öyle bir ülke ki kayaları demirdir, dağlarından bakır çıkarabilirsiniz. Tanrı bugün böyle bir vaadi Mesih imanlarına vermiyor. Bunu bir yere not etmenizi istiyorum. Günümüz açısından burada dengesiz bir düşünce vardır. Mesih imanlısı isen Rab seni maddi şeylerle bereketleyecektir diye bir kural yok. Rab bu vaatte de bulunmuyor. Dostum böyle bir düşünce hiçbir zaman doğru değildir. Evet bazen maddi açıdan bereketlenebilirsin ama bu konuda Rab seni bereketleyecektir diye bir vaat vermiyor. İsrail ulusuna verdiği vaadi alıp da günümüze uyarlayamayız. Kendimize mal edemeyiz. Biliyorum bazı Mesih imanları var ki iş alanında göze çarpan bir başarıya sahiptirler. Hatta bazen tanıklık verip diyorlar ki iş alanında Tanrı'yı kendilerine ortak almışlar da Rab onları maddi açıdan bereketlemiş. Ara sıra Rab bunu yapıyor ve bunun için Rab'be şükretmeliyiz. Ancak onun Mesih imanlarına dönük vaadi maddi bereket değildir. Rab buna söz vermiyor. Bakın Mesih imanlısına neyi vaat etti? Efesliler 1. bölüm 3. ayetti. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Ne diyor bu ayette? Ruhsal kutsamadan, ruhsal bereketten söz ediyor. Bize İsa Mesih'te maddi kutsamayı ya da bereketi vaat eden tek bir ayet bile yoktur. Ancak şunu eklemem gerekir. Tanrı bize maddi şeyler konusunda bereket vaadi vermiş olmasa bile bazen kendi bilgeliğine göre bizi bu alanda kutsamaktan geri kalmamaktadır. Tanrı bunu her Mesih imanlısı için yapmaz. Bazılarını bu alanda bereketler, bazılarını bereketlemez ama ruhsal alanda her Mesih inanlısı Rabbin kutsamasının alıcısıdır. Bazı imanlar var ki Rab onları harika biçimde bereketledi. Ancak bu insanlar kazandıkları paranın büyük bir kısmını Rabbin egemenliğinin gelişmesi yolunda harcamaktan hiç çekinmezler. Şu anda yapılan radyo yayınlarında Tanrı sözünün duyurulması için maddi yardımda bulunan insanların bir kısmı işte böyle zengin imanlardır. Ama yine de söylenmesi gereken bir şey var. Mesih imanlarının çoğu Rab'den aldıkları ruhsal kutsamadan ayrı maddi bir bereket içinde değillerdir. Rab onların ihtiyaçlarını sağlıyor ama zengin sayılmazlar. Bu demek değildir ki bu inananlar ikinci sınıf bir imanlıdırlar. Hayır, tersine maddi kaygıları olmayan bu imanlar en mutlu insanlardır. Hatta diyebilirim ki bu gibi imanlar Rab için çok daha fazla şey yapıyorlar. Maddi açıdan zengin olmayan ama ruhsal zenginlikleri içinde Rab'be hizmet veren bu insanlar şahsen bana büyük teşvik olmuşlardır. Eski antlaşmanın İsrail'i ile bugünün kilisesi arasında belli bir fark vardır. Tanrı İsrail'i eğer itaat ederlerse doğru ve adil olanı yaparlarsa maddi açıdan kutsayacağını vaat etti. Ama kilisesine yani inanlılar topluluğuna bu vaadi vermedi. Bize başka bir vaat verdi. Bu vaade göre en zengin ruhsal kutsamaya sahip olabiliriz. Bu gerçeği göz ardı etmezsen ileride birçok olası sorunlardan kurtulmuş olacaksın dostum. Aynı zamanda bu gerçeği göz önünde tutarsak birçok Mesih imanlısının yoldan çıkmasına da engel olacağız. Dostum şu anda gelir düzeyin düşükse üzülme. Sana İsa Mesih'te akla gelmedik ruhsal zenginlikler vaat edildi. Bunlara sahip çıkmaya bak. Bunlar kesin olarak sana vaat edildi ve senindir. Yasanın tekrarı 8. bölüm 10 ve 11. ayetlerde yiyip doyunca size verdiği verimli ülke için Tanrınız Rab'be övgüler sunun. Tanrınız Rabbi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarını, ilkelerini, kurallarını savsaklamayın. Şimdi Tanrı ileride onları saracak olan zenginlik ve maddi bereket konusunda uyarmaktadır. Yasanın tekrarı 8. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız Rabbi unutmamaya dikkat edin. Rab o büyük ve korkunç çölde zehirli yılanlarla, akreplerle dolu o kurak susuz toprakta sizi yürüttü. Size sert kayadan su çıkardı. Atalarınızın bilmediği man ile sizi çölde doyurdu. Sizi sıkıntıya soktu, sınadı, öyle ki sonunda üzerinize iyilik gelsin diye yazıyor. Çağın sonlarında gelecekte gerçekleşecek olan bin yıllık egemenlik döneminde Tanrı İsrail'i önde gelen uluslardan biri yapacağı ve onu maddi açıdan bereketleyeceği konusunda vaatlerde bulundu. Ancak Tanrı böyle bir şeyi kiliseye vaat etmedi. Bu nedenle kardeşim İsrail ulusuna verilen vaatleri kendine mal etmeye kalkışma. Rab İsa Mesih kendisine ait olanlara nasıl bir vaatte bulundu? Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Tanrı çocuğunun umudu bugün nedir? Şu, İsa Mesih bir gün geri gelip inanları bu dünyadan çıkarıp kendi yanına alacaktır. İsrail ulusunun umudu ise sadece bu dünyadadır. Bizim umudumuz ise daha önemli bir yere bağlıdır. Sonsuzluğa, cennete. İşte bu kalıcı ve sonsuz berekettir. Bu iki ayrı vaat grubunu birbirine karıştıracak olursan senin kafanı karıştıracaktır. Birçok sözde Tanrı bilimci bunları birbirine karıştırıyor ve bunu yaparken bir sürü insanın kafasını da karıştırıyor. Kutsal kitabı çocuk maması yapıyormuşsunuz gibi bir mikser içine koyup da düğmeye basamazsınız. Kutsal kitabı tam olduğu gibi kabul ederseniz göreceksiniz ki Tanrı verdiği vaatler konusunda belirli ve kesin şekilde konuşur. Yasanın tekrarı 8. bölüm 17 ve 18. ayetlerde bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz güçlü elimizdir diye düşünebilirsiniz. Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız Rab olduğunu anımsayın. Atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı sürdürmek amacıyla bugün de bunu yapıyor. Burada bir işaret var bizler için. İsrail ulusu vaat edilen ülkeye girip de o ülkede gerçekten zenginleştikleri, başarılı oldukları zaman Tanrı'ya itaat ediyorlar demektir. Girecekleri ülkede başarılı olmayacaklarsa Tanrı'ya itaat etmiyorlar demektir. Yani İtaat, bereket, itaatsizlik ise kargaşalık ve fakirlik getirecekti. Bugün İsrail'in durumuna bakıp kendiniz karar verebilirsiniz. Yasanın tekrarı 8. bölüm 19 ve 20. ayetlerde Tanrınız Rabbi unutur. Başka ilahların ardınca giderseniz, onlara tapar, önlerinde yere kapanırsanız, bugün size açıkça belirtirim ki tamamen yok olacaksınız. Tanrınız Rab önünüzden ulusları yok ettiği gibi sözüne kulak vermediğiniz için sizi de yok edecek. Burada Tanrı'nın onlara dönük uyarısını görmekteyiz. Rabbin sözüne kulak verirlerse ve bu sözü yerine getirirlerse Rab o zaman onları kutsayacaktır. Ona itaat etmezlerse onlara da onlardan önce o topraklarda yaşayan uluslara davrandığı gibi davranacaktır. Aslına bakacak olursak göreceğiz ki İsrail ulusu itaatsizlik edince Rab onlara karşı diğer uluslara davrandığından daha kötü davrandı. Neden? Çünkü İsrail'e diğer uluslardan daha fazla ışık verilmişti. Ne yapmaları gerektiğini Rab kendi yasasında onlara belirtmişti. Ruhsal ışık ile birlikte ruhsal sorumluluk da gelir. Bu nedenle bu halk itaatsizlik edince onlara daha ağır yargılar geldi. Yasanın tekrarı 9. bölümde Tanrı'nın İsrail'i tanıdığını görüyoruz. İsrail ulusunun geçmişi o kadar iç açıcı değildi. Rab bu yeni kuşağa eski kuşak İsrail'in yaptıklarını anlatıyor çünkü anlatılanlar o kadar iç açıcı değildir. Onlar iyi insanlarmış diye Rab onları kurtarmadı. Diğer uluslardan daha büyük ya da daha yetenekliymişler diye onları çağırmadı. Böyle bir meziyete sahip değillerdi. Bize gelince değerli dostum durum buna benzer. Göze çarpan üstün meziyetlerimiz, yeteneklerimiz varmış diye Rab bizi kurtarmadı. İlginç biçimde Tanrı'nın kurtardığı insanların ortak bir özelliği vardır. Hepsi de kötü insanlardır. Bir keresinde topluluğumuzdan bazı kişilerle birlikte bir yürüyüşe çıkmıştım. Kilise üyelerinden bazılarının ardından yürüyordum. Parkta yürürken başkalarının sırtından geçinen bir serseri onlara yaklaştı ve onlardan para istedi. Bu konuda kilisemizdeki insanlara bazı öğütler vermiştim. Bir serseri gelip de sizden para isterse onu kilisenin özel bir hizmet grubuna gönderin, orada onlara yardım edilir şeklinde onları öğütlemiştim. Parkta önlerine çıkan serseri bu çeşit yardıma yanaşmadı. Alkol alabilmek için onlardan nakit para istiyordu. Olayı arkadan izliyordum ve biraz yaklaştım. Oradaki serseri bana şöyle dedi. Bu insanlar ne olduklarını sanıyorlar? Kiliseye gidiyorlar diye herkesten daha iyi olduklarını mı sanıyorlar? Ben de şöyle cevap verdim. Onların tavırlarını bu şekilde değerlendirmeni biraz ilginç buluyorum. Ben bu insanların İsa Mesih'e iman ettikleri zamanları iyi hatırlarım. Onlar neden kiliseye geldiler, neden İsa Mesih'e iman ettiler biliyor musun? Serseri şaşkın şaşkın bana baktı. Ben devam ettim. Onlar Mesih'e geldiler çünkü hayatlarına baktıklarında dünyanın en kötü insanı olarak görebildiler kendilerini. İşte İsa Mesih'e bu nedenle geldiler. Günahlı olduklarını ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu gördüler. Bu serseride kilisedeki insanlar konusunda yanlış bir intiba vardı. Kilisedeki insanları burunları Kaf Dağı'nda kendilerini diğerlerinden daha üstün gören kişiler olarak görüyordu. Biliyorum kilisede böyle insanlara rastlamak mümkün. Ancak kilisenin tüm üyeleri böyle gururlu ve kendilerini beğenmiş insanlar değillerdir. Böyleyse bu Mesih'in tasarladığı bir kilise değildir. Biz kötü kişiler, günahlı insanlar olduğumuz için Tanrı bizleri kurtardı. Yasanın tekrar 9. bölüm 1. ayette, ey İsrail kulak ver. Bugün sizden daha büyük, daha güçlü ulusların topraklarını mülk edinmek için Şeria ırmağından geçeceksiniz. Onların kentleri büyük, surları göğe dek yükseliyor diye yazıyor. Burada bugün derken 24 saatlik günden söz edilmiyor. Vaat edilen topraklara girdikleri bir zaman dilimi söz konusu olmaktadır. Yasanın tekrarı 9. bölüm 2. ayette ise bu güçlü, uzun boylu halk Anaklılardır. Onları biliyorsunuz. Kim Anaklılara karşı durabilir? Deyişini duydunuz. Şimdi Tanrı'nın kendisi vaat edilen ülke hakkında bir rapor vermektedir. 40 yıl öncesi ülkeye gönderilen 12 öncünün geri getirdiği rapordan daha kötü bir rapordu bu. Tanrı ülkeyi ve ülke içindeki insanları çok iyi biliyordu. Buna rağmen bu tehlikeler varken ülkeye girmelerini söylemiştir. Daha önce ilk kuşak Tanrı'ya güvenmediği için ülkeye girmek istemedi. Tanrı biliyordu ki bu ülkede dev insanlar vardı. Tüm zorlukların bilinci içerisindeydi ama onlarla birlikte ülkeye gireceğine de söz verdi. Ünlü Mesih imanlısı Martin Luther şöyle dedi. Tanrı ile tek bir kişi çoğunluk oluşturur. Değerli kardeşim eğer sen Tanrı'nın tarafındaysan çoğunluğun tarafındasın demektir. Yeryüzünde Mesih imanları azınlık grubuna aittirler. Sana şunu söylemek istiyorum. Dünya bilmiyor ki Tanrı ile olan tek bir kişi bile çoğunluk grubuna aittir. Tanrı ile tek kişi çoğunluktur. Yasanın Tekrarı 9. bölüm 3. ayette, bilin ki yakıp yok eden ateş olan Tanrınız Rab önünüzden gidecek. Onları ortadan kaldıracak, size boyun eğmelerini sağlayacak. Onları kovacaksınız. Rabbin verdiği söz uyarınca bir çırpıda yok edeceksiniz. Ülkede yaşamakta olan insanları oradan kovacak olan Rab'dir. Bu yükümlülüğü o kendi üzerine almıştı. Unutmayalım ki Tanrı dünyanın sahibidir. Her şeyi yaratan O'dur. Ev sahibi kendi evinden istediğini çıkarır ve istediğini kendi evine yerleştirir. Bazı sözde yorumcular özellikle kendilerini kutsal kitaptan sapmış, liberal görüşlü ilan eden yorumcular bu konuda şikayet etmeye başlayınca içimden onlara kızarım. Bana baksana cüce adam, bu konuda çeneni kapasan daha iyi olmaz mı? Sen ve ben bu dünyada küçücük cüce yaratıklarız demek gelir içimden. Tanrı her şey üzerinde egemen olan Yaradan'dır. Biz ise onun aciz yaratıklarıyız. Yasanın Tekrarı 9. bölüm 4. ayette Tanrınız Rab bu ulusları önünüzden kovunca Rab doğruluğumuzdan ötürü bu ülkeyi mülk edinelim diye bizi buraya getirdi diye düşünmeyin. Çünkü Rab bu ulusları yaptıkları kötülükler yüzünden önünüzden kovuyor diye yazıyor. Diğer ulusları ülkeden neden atıyor? Tanrı bu insanların gerçekten kötü insanlar olduğunu söylemektedir. Kötülükleri sınırı aştı. Tanrı oraya doğru insanlar yerleştireceğini iddia etmiyor. Sadece ülkedeki insanların çok kötü olduğunu ve onları oradan kovma zamanı geldiğini belirtiyor. Zaman gelecek İsrail ulusu da kötülüklerinden dolayı bir süre için ülkeden atılacaklardır. Tanrı bunu daha önce olduğu gibi şimdi de açıkça belirtmektedir. Yasanın Tekrarı 9. bölüm 5. ayette onların topraklarını mülk edinmeye gitmenizin nedeni doğruluğunuz, erdeminiz değildir. Tanrınız Rab bu ulusları kötülükleri yüzünden ve atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için önünüzden kovacak diye yazıyor. Tanrı İsrail'i neden kurtardı? Harika bir ırk ya da ulus olduğundan dolayı mı? Hayır, onların kalın enseli, inatçı, itaatsiz bir halk olduğunu biliyordu. Ancak bu ulusa bir vaadi vardı ve onların Mısır'daki haykırışlarını duyunca onları hatırladı. Kardeşim, günahlı olduğunu kavramışsan ve bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu anlamışsan seni de kurtarması için ona seslenebilirsin. Tanrı'nın İsa Mesih'te bir vaadi vardır ve her kim Rabbin adını çağırırsa kurtulacaktır. Ona yürekten seslenirsen, seni kurtarması için ona haykırırsan seni duyacaktır. Neden biliyor musun? Senin hatırın için değil, İsa Mesih'in yaptığı işten dolayı seni duyacaktır. İman ile İsa Mesih'e dönersen o seni kurtaracaktır. Yasanın Tekrarı 9. bölüm 6. ayette şunu anlayın ki Tanrınız Rabbin bu verimli toprakları mülk edinesiniz diye size vermesinin nedeni doğruluğunuz değildir. Çünkü siz dik başlı bir halksınız diye yazıyor. Şunu kafamıza sokmamız gerekir. Tanrı seni ve beni yaptığımız iyiliklerden, yaptığımız sevaplardan ya da iyi bir karakterden dolayı kurtarmaz. Biz hepimiz günahlıyız. O bizi Mesih İsa'nın lütfundan dolayı, çarmıhta gerçekleştirdiği sonsuz işten dolayı kurtarır. Değerli kardeşim, sana kurtuluş verebilmesi için Tanrı'nın sende herhangi iyi bir şeyi bulabileceğini sanıyorsan acı bir yanılgı içerisindesin. Bu düşünceyi aklından çıkar çünkü hayal kırıklığına uğrayacaksın. İnanın dostum, Tanrı seni çok iyi bilir ve sende hiçbir doğruluk bulamayacağından emin olabilirsin. Tanrı seni ancak Mesih'in hatırı için, ona güvendiğin için, onun çarmıhta akıttığı kana sığındığın için kurtardı. Başka hiçbir neden yoktur. Ne kadar harika bir şeydir bu. Yasa kitabının bu ayetlerinde Mesih'in lütuf müjdesinin tohumlarını görmekteyiz.